Biz burada kalıcıyız. Ankara'dan, Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan yeni bir yıldan merhaba değerli dinleyenler. Biz burada kalıcıyız programıyla 2015'in ilk programında sizlerle birlikteyiz. Bu yılda bizlerle birlikte göç uzmanı hocamız Doktor Can Ünver bizlerle birlikte olacak. Mikrofon başında ben Gülnur Akalın ve program yapımcımız Nurettin Turan. Teknik masada da Salih Pekşen bugün bizlerle birlikte olacak. Telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. +90 312 koduyla 463-3419. Diğer numaramız da +90 312 463-3284. Ayrıca bizburada.blogspot.com adresinden de bizlere ulaşabiliyorsunuz. Efendim bugün sizlerle Almanya'da Türk toplumu açısından 2014 yılının değerlendirmesini yapacağız. Siyasal gelişmeleri, 2014'teki düş kırıklıklarını, geleceğe aktarılanlar, acil çözüm bekleyen sorunlar, 2015'ten beklentiler ve hedefleri konuşacağız. Can Ünver hocamızla hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yıllar, iyi yayınlar diliyorum. 2015 biraz hareketli başladı en azından. Onunla söze başlamak istiyorum. Dün bu işte günlerdir Alman kamuoyunu meşgul eden Pegida örgütünün yani işte Avrupa'nın İslamlaşmasına karşı vatansever Avrupalılar şeklinde hareketini. Örgütlenen hareketin şeysi vardı. Neticede işte bunlar gündemi işgal etti. Yani bu hareketler, bu mitingler, buna karşı olan mitingler evet. falan. Dolayısıyla galiba önümüzdeki günlerde bütün geçmişi de unutturacak şekilde bununla ilgili gelişmeleri görüşeceğiz. Ama yayınımız sırasında yine herhalde değineceğiz buna zannediyorum. Bir konuğumuz var şu anda.
Evet, Almanya Türk Toplumu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Doğanay. Telefon hattında bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
Teşekkür ediyorum Gülnur Hanım. Can Bey merhaba.
Mustafa Doğanay, Almanya Türk Toplumu Genel Başkan Yardımcısı bizlerle birlikte olacak yayınımızda.
Bu Pegida meselesi tabii sadece Almanya'ya münhasır da değil. Yani aslında geçtiğimiz günlerde İslamofobi, İslam karşıtlığı ile ilgili maalesef bir takım çok yani aslında düşündürücü ve üzücü haberler aldık. Sadece Almanya'dan değil, İsveç'ten örneğin. Yani bugüne kadar aslında liberalliğiyle şey yapan, bilinen İsveç'in böyle olaylara pek sahne olmadığını düşünüyoruz, biliyoruz. Fakat ne yazık ki orada da böyle şeyler oldu. Yani Almanya'nın çeşitli yerlerinde öteden beri var olan şeyler. Mesela bir okulun duvarlarına yazılan yazılar sadece işte bir takım aşırı grupların işidir diye de düşünmek herhalde doğru değil. Yani ciddi bir olayla karşı karşıyayız.
Evet. Almanya Türk Toplumu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Doğanay. Almanya'da Türk toplumu açısından 2014 yılının genel değerlendirmesini yapmaya çalışıyoruz programımızda. Sizin de değerli görüşlerinize yer verelim istedik.
Teşekkür ediyorum. Can Bey, size de merhaba diyorum.
Merhaba Mustafa Bey, iyi yıllar diliyorum.
Can Bey, ben de isterseniz Can Bey gibi sondan başlayayım. Çünkü Ekim ayından bu yana, Kasım ayından bu yana şu anda bizi en çok meşgul eden konulardan birisi İslam karşıtı gösteriler denilebilir. Ancak son günlerde sevindirici bir olayda bu gösterilere karşı yapılan gösterilerin yoğunluk kazanması. Kısaca size Berlin'den örnek vereyim. Dün Berlin'de iki gösteri vardı. Farklı gruplar tarafından organize edilen. Örneğin bu gösterilerden birisinde bu gösteriyi yani İslam karşıtı gösteriyi düzenleyenlerin eyalet parlamentosu civarından dışarıya çıkmaları engellenmiş oldu. Yani işin diğer sevindirici yanı da bu denilebilir. Tabii olay sadece sağcı çevrelerle kalmıyor. Yani şu anda var olan yabancı düşmanlığı, latent bir şekilde var olan ve sesini çıkaramayan insanlar bu yürüyüşlerin başlamasıyla birlikte yeni bir soluk kazandılar, yeni bir güç kazandılar. Türkiye toplumu olarak, Almanya Türk toplumu olarak bizim toplumun her kesiminin ve özellikle hükümetin bu konuda çok kesin, net tavır alması gerektiğini söylüyoruz. Ve bu tür gösterilerde, bu tür karşı gösterilerde doğal olarak destekliyoruz diye söyleyebilirim. Yani olay İslam karşıtlığı noktasında gelişiyor. Ancak tabii bu sadece bu çerçevede kalmıyor. Almanya'da zaten var olan, farklı olana karşı duyulan tepki diyeyim, farklı olana karşı duyulan korku son dönemlerde güç kazanıyor ve önümüzdeki dönemlerde de bunun toplumu en çok meşgul eden bir konu olacağı görülüyor. Diğer konulara da geçelim mi isterseniz, yoksa?
Evet, 2015'ten özellikle Türk toplumunun beklentileri ve hedefleri nedir Almanya'da?
Uzun yıllardan beri bizim eşit haklar mücadelemiz var. Yani Almanya'da yaşayan Türkiyeliler ve diğer toplum kesimlerinden, diğer etnik kökenlerden gelen insanlar da bu ülkede eşit haklara sahip olsunlar diyoruz. Yani en temel mücadelemiz, en temel hedefimiz bu. Özellikle 2014 yılında yani çok genel bir takım başlıklar altında toplarsak vize uygulaması, biliyorsunuz Avrupa Birliği Yüksek Adalet Divanı 7. ayın 10'u 2014'te bir karar vermişti vize uygulaması ile ilgili. Almanya maalesef mahkemenin bu kararını uygulamadı. Uygulamamakta da hala direniyor hükümde. Umuyorum bizim şikayet dilekçemiz ve akabinde ki diğer davalarda bunu bizim istediğimiz düzeyde bir sonuca ulaştıracaktır. Yani bunu 3 ay, 5 ay, 6 ay, 1 sene geciktirebilirler, uygulamayabilirler. Ama Türkçe'de güzel bir laf vardır, görünen köy kılavuz istemez. Yani bu şekilde olacaktır. Bunun başka çaresi yok. Yani hukuku çiğnemekle, hukuku ayaklar altına almakla, Avrupa Birliği Yüksek Adalet Divanı'nın vermiş olduğu kararları uygulamamakla Almanya bir yere varamayacaktır diye düşünüyorum. Bu olay 2015 yılında da bizi yine meşgul edecek. Ama umuyorum ki bu konudaki diğer davaların da sonuçlanmasıyla 2015'te bu mesele artık gündemden kalkacak diye düşünüyorum.
Mustafa Bey, enteresandır. Yani bu Zuwanderungsgesetz'te, yani göç yasasının daha ilk maddelerinde Türkiye'nin ya da Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği'nden doğan haklarının teslim edileceğine ilişkin ifadeler var, maddeler var. Ondan sonra Adalet Divanı'nın verdiği kararı kale almamak ne demek? Yani aslında bu böyle hakikaten kabul edilebilecek bir şey değil. Yani kendi yasasını da çiğneyen bir tavır bu. Değil mi? Yani bunu yapmamaları lazım aslında. Yoksa Avrupa Birliği, komisyonun müeyyideleri bellidir. Yani o müeyyideler, o yaptırımlar o kadar şey değil. Caydırıcı
aslında
değil bence.
Çok açık, evet, çok açık. Verilen karar da çok açık. Evet. Ancak buna rağmen Almanya bu kararı, Avrupa Birliği Yüksek Adalet Divanı vermiş olduğu kararı uygulamıyor. Diğer örnekler de var. Örneğin Hollanda, Avusturya daha mahkeme kararı çıkar çıkmaz bunları uyguladılar ve kendi yasalarını, milli yasalarını da bu şekilde düzelttiler. Ancak Almanya hala bu konuda ayak duruyor. Ancak dediğim gibi görünen köy kılavuzu istemez. Bu konuda hukuk çok açık, çok belli. Yani önümüzdeki yıllarda bu konuda ben başarılı olacağımıza inanıyorum. Yani umarım 2015'te başka kararlar da verir Avrupa Birliği Yüksek Adalet Divanı ve bizim yapmış olduğumuzda zaten şikayetimiz var. Avrupa Komisyonu'na vermiş olduğumuz şikayetimiz. Umuyorum bunlar olumlu bir şekilde sonuçlanır diye düşünüyorum.
Evet, 2014'te yaşanan düş kırıklıklarının başında geliyor diyebiliriz o zaman bu vize uygulamasıyla
özellikle,
ilgili.
Özellikle.
2014'te Türk toplumunun yaşadığı başka ne gibi düş kırıklıkları var acaba?
Yani düş kırıklıklarını saymakla bitmez ama ben çok önemlilerinden birkaçını sayayım isterseniz. Bunlardan en önemlisi biliyorsunuz Enes Uğ davası. Neredeyse 3 yıl doldu. Enes Uğ komisyonu parlamentoda, federal parlamentoda oluşturulan Enes Uğ komisyonu komisyon sonucunda bir rapor yayınladı ve bir takım tavsiyelerde bulundu. Biz hala Almanya Türk toplumu olarak bu tavsiyelerin yerine getirilmediğini düşünüyoruz. Hala örneğin herhangi bir saldırı olduğu zaman insanlara ya da o insanların oturdukları evlere, yurtlara, iş yerlerine saldırı oldukları zaman her saldırının sonucunda bu saldırının arkasında ırkçılık olabilir mi? Bu tür motifler söz konusu olabilir mi diye araştırılması gerekir. Bu bizim sadece bizim söylemimiz değil. Federal parlamentonun almış olduğu tavsiye kararlarından birisidir bu. Bu hala Almanya'nın her tarafında yeteri kadar dikkate alınıyor mu? Bu konuda maalesef şüpheliyiz. Her görüşmemizde, yetkililerle yapmış olduğumuz görüşmemizde ve basın açıklamalarımızda bunun üzerinde özellikle duruyoruz. Ve bu tür motiflerin olup olmadığının araştırılması gerekir diye düşünüyoruz. Bu dava devam ediyor. Biliyorsunuz Enes Uğ davasından yargılanan kişilerin davalarını henüz sonuçlanmadı. Devam ediyor. Böyle gene 2015 yılında da bu mesele bizi meşgul etmeye devam edecek diye düşünüyorum. Yarı olumlu olduğunu düşündüğümüz başka bir olay da vatandaşlık konusunda oldu. Tam olarak bizim istediğimiz gibi çıkmamış olsa bile biliyorsunuz vatandaşlık olayında yani Alman olmayanların Alman vatandaşını geçme olayında Almanya'da doğmuş olma prensibi getirilmişti. 2000 yılında yürürlüğe giren yasayla birlikte. Bu şekilde Alman vatandaşı olan çocuklar 18 yaşına geldikleri zaman 18-23 yaş arasında karar vermek zorundaydılar. Ya Alman vatandaşını ya da Türkiye vatandaşını tutmak istediklerine dair bir açıklama yapmak zorundaydılar. Bu zorunluluk ortadan kalktı. Bunu olumlu olarak değerlendirmek mümkün diye düşünüyorum. Ancak gene orada da koşulsuz bir ortadan kalkma söz konusu değil. Bu gençlerin 8 yıl Almanya'da yaşamış olmalarına veya 6 yıl Almanya'da okula gitmiş olmalarına bakılacak. Eğer bu söz konusu ise bu çocuklar artık seçim yapmak zorunda kalmayacaklar. Hı hı. Ve her iki ülke vatandaşlığını da tutabilecekler. Bu olumlu bir gelişme diyebilirim.
Bu Enes Uğ davası ile ilgili bir şey, bir görüşümü sunmak istiyorum izninizle. Şimdi tabii yavaş yürüyen bir dava bu. Yani işte 3. yıl Nisan ayında zannediyorum 3. yılda olacak. Yalnız şimdi Almanya hakikaten güçlü bir hukuk devletidir. Yani hukuk sistemi güçlü. Dolayısıyla herhalde kılı kırk yararak bir soruşturma, bir muhakeme söz konusu. Ve bittikten sonra da muhtemelen işte bir ceza alacak BATCP ve işte diğer ona yardımcı olanlar. Hemen arkasından benim edindiğim izlenim en azından Mustafa Bey yani hemen arkasından da bu devlet kurumlarında işte istihbarat kurumlarında, güvenlik kurumlarında ihmali görülen insanlarla ilgili de bir soruşturma başlatılacak gibi geliyor bana. Çünkü ortaya çıkması bekleniyor zannediyorum yani kesin kararla birlikte. Bunların sorumlulukları işte sanıklık halleri falan ortaya çıkacak, suçlulukları ortaya çıkacak ve bu daha önümüzdeki yıllarda da devam edecek bir hikaye, uzun bir hikaye bence. Evet, bu konuda görüşürüz.
Can Bey, yalnız şöyle bir şey var tabii. Sadece federal parlamentoda değil, eyalet parlamentolarında da bu konuyu araştırmak için komisyonlar kuruldu.
Evet,
hatta
evet.
Bazı eyaletler komisyon kurmama yolunda tavır aldılar. Biz bunları eleştirdik. Tüm eyaletlerde eyalet komisyonlarının kurulması gerektiğini söyledik. Birçok eyalette bu komisyonlar kuruldu. Bu komisyonlar çalışmalarına devam ediyorlar. Tabii Alman Milli İstihbarat Örgütü'nde çalışan ve bu olaya bulaşan insanların çok açık bir şekilde ortaya çıkarılmasını talep ediyoruz biz. Bu konuda eyalet istihbarat örgütleri hala çok ketum davranıyorlar. Hala defterlerini açmış değiller. Bu konuda federal parlamentodaki komisyona gerekli bilgileri vermiş değiller. Yani olay tabii mahkemede de değerlendiriliyor bunun ötesinde. En azından bu dava sonuçlandıktan sonra artık bu tür saldırıların yok artık, biliyorsunuz bu konuyla ilgili çok sular aktı köprünün altından. Şunu bile söylediler, yani kesinlikle ırkçı bir saldırı söz konusu değildir. Bu işte yabancıların kendi arasındaki mafya bari tartışmalarının bir nedenidir vesaire vesaire. Şimdi Can Bey, en önemli olay şu diye düşünüyorum. Irkçılığın boyutlarının artık sadece ve sadece belli işte sadece ırkçı çevrelerde değil, devletin yapısında yapısal bir şekilde var olduğunu ortaya çıkarmak gerekir. Yani bu tür uygulamalara neden olan şeylerin devletin kurumlarının yapısından da kaynaklanmış olduğu bu dava sonucunda ortaya çıktı nihayetinde.
Evet,
bunun çok önemli bir şekilde kamuoyuyla paylaşılması gerekir ve bu nedenle de bir takım önlemlerin alınması gerekir. Taleplerimiz bu konuda devam edecek tabii. Siz doğru söylüyorsunuz. 2015 yılı bir de bu kararın tartışıldığı ve kararın akabinde bu konuda ne yapılması gerektiğini tartışıldığı bir yıl olacak diye düşünüyorum.
Doğrudur. Şimdi başlangıçta bahsettiğiniz, sözünü ettiğiniz o latent gizli ırkçılık aslında Alman toplumunu ve diğer bazı Avrupa ülkelerinin toplumlarını, malum yani hepimiz biliyoruz, içten içe kemiren ve giderek egemenliğini hissettiren bir ideoloji yani. Bu şimdi tabii nasıl olur ki devlet katlarına sızmamış olsun yani, zaten var orada da. Dolayısıyla bu çok önemli ve kararlı bir siyasi duruş gerektiriyor. Siyasi duruş zaman zaman göstermelik gibi geliyor bana şahsen. Mesela son Pegida meselesinde işte Başbakan Merkel'in açıklamaları, bilmiyorum sizce tatmin edici miydi?
En son açıklaması evet. yani ilk başlarda politikacıların ya da değişik siyasi partilerin açıklamaları, ya onları da anlamalıyız, anlamaya çalışmalıyız, konuşmalıyız minvali üzerine gidiyordu. Ama Başbakan'ın son açıklaması, Bayan Merkel'in son açıklamasında net bir tavır aldığı şeklinde yorumlanabilir diye düşünüyorum. Tabii siz de katılabilirsiniz bana. Yani Almanya'daki bu gelişmeler, İslam karşıtı gösterilerin birdenbireye çığ gibi büyünmesi Avrupa'daki konjüktürden ya da Türkiye'deki, dünyadaki genel konjüktürün bir parçası doğal olarak.
Evet,
özellikle
evet.
Orta Doğu'da IŞİD'in ortaya çıkmasından sonra Almanya'da değişik eyaletlerden gençlerin de bu harekete katılmasının duyulmasından sonra şey tartışılmaya başladı. Ya Almanya toplumunda bir radikalleşme eğilimi var.
Evet.
İslami çevrelerde de bir radikalleşme eğilimi var. Bunu tartışmak gerekir. Bunun üzerine gitmek gerekir. Yani bu gençler nasıl radikalize oluyorlar? Doğal olarak toplumun ortasında, göbeğinde kendisini hissetmeyen, toplumun gene kenar gruplarını oluşturan, bir mesleği olmayan, geleceğe yönelik bir amacı olmayan, işi olmayan gençlerde bu tür eğilimler, radikalleşme eğilimleri fazlalaşıyor. Ha, o zaman buna ilişkin bir takım önlemler almak gerekir, bunu tartışmak gerekir. Ancak tabii tüm bu dünyada var olan konjonktürün çerçevesinde Almanya'da İslam karşıtı gösterilere dönüşmesi tabii çok çok ciddi bir olay. Yani burada bunun içerisinde rol oynayan, bu gösterilerin içerisinde rol, tabii onlar doğal olarak körüklüyorlar. Bu ırkçı düşünce ya da sistemle bir şekilde barışık olmayan kesimlerinden veya işsiz olan insanlardan da artık destek alabiliyorlar. Ve böylelikle bu hareket güçleniyor tabii ve bu harekete karşı da bir hareketin gelişmesi, politikacıların bu konuda çok net tavır almaları da çok önemli diye düşünüyoruz.
Vallahi ben bu son hareketleri aslında aşırı veyahut da marjinal gruplardan ziyade orta sınıfın çok destekler olduğu olmasıyla biraz daha tehlikeli görmeye de başladım. Çünkü yani toplumdaki egemen ideoloji giderek böyle işte yerleşik sistemin sorgulanmasına doğru şey yapıyor. Yani bu o bakımdan birçok da araştırma var bu konuda. Yani orta sınıfların özellikle huzursuzluğu, rahatsızlığı, işte bu yani mevcut neoliberal sistemin getirdiği bir huzursuzluk bu. Bizde bir şey vardır Türkçe'de. Almanya aslında ekonomik bakımdan Avrupa'nın en iyi giden ülkesi. Türkçe'de sevdiğimiz bir deyim vardır. Tok evin aç kedileri diye. Burada da tok evin huzursuz kedilerinden söz etmek lazım bu Almanya'da. Bir huzursuzluk yaşıyorlar. Aslında işsizlik falan filan da o kadar ciddi değil yani, o boyutlarda değil. Sosyal sistem her şeye rağmen, Hartz yasalarına rağmen işliyor. Dolayısıyla çok böyle mutsuz olabilecekleri bir durum da yok aslında orta yerde. Dolayısıyla böyle bir aslında bunu tabii sosyologların iyi irdelemesi lazım. Yani Almanya böyle bir süreçten geçiyor ve belki de ben bazen hani siyaset bilimci olarak bir koalisyon hükümetin bir de üstelik farklı partilerden oluşan, yani farklı kutupların bir araya gelmesiyle oluşan bir koalisyon hükümeti olduğu için toplumda bir muhalefet etme hissinin partiler dışında giderek güçlendiğini de düşünmüyor değilim. Yani doğrusunu isterseniz sanki bu Alternative für Deutschland, işte şu Almanya için alternatif, evet, Avrupa, evet, Birliği'ne, evet, karşılık falan. Bu tür şeyler de var işte neticede. Bakalım izleyip göreceğiz ama Almanya Türk toplumuna önemli işler, yani önemli görevler düştüğü anlaşılıyor. Size çok kolay gelsin diyorum.
Tabii bir takım yetkililerle görüşmelerimizden tutun. Örneğin dün Göç Konseyi Danışma Kurulu bir şey yayınladı, bir basın bildirisi yayınladı ve alınması gereken önlemlere ilişkin bir takım tavsiyelerde bulundu ve biz hemen bu tavsiyelerin doğru olduğunu ve bu yönde çalışılması gerektiğini söyleyen bir şey yaptık, bir basın açıklaması yaptık. Evet. Ve yani bu şeyde yapan, Türkçe olarak, Türkçesini tam olarak tercüme edemiyorum ama şöyle söyleyeyim, göçmenlik danışma heyeti ya da danışma komisyonu. Ve hatırlarsanız 2000'li yıllarda Almanya göçmen ülkesi midir değil midir diye tartışılırken, yeni yabancılar yasası yapılırken, Profesör Bayan Rita Süsmuth başkanlığında bir komisyon kurulmuştu. Ve o komisyonun çok değerli, çok önemli bir takım tavsiyeleri olmuştu. Değişik bilim insanını destekliyoruz ve burada da birlikte çalışacağız, birlikte düşünce üreteceğiz. Aynı zamanda da bizim görevimiz özellikle, yani bu gelişmeler 2015 yılına damga vuracak gelişmeler. Bunların devam etmesi bekleniyor. Ve burada da aynı zamanda da bu harekete karşı hareketleri örgütlemek, geliştirmek ve birlikteliği sağlamak bizim en önemli görevlerimizden biri olacak gibi gözüküyor.
Evet, 2014 yılında yaşanan düş kırıklıklarını ve acil çözüm bekleyen hep sorunları konuştuk hocam. Ben merak ediyorum, Türk toplumu açısından pozitif anlamlı.
Can Bey'e sordunuz diye düşündüm. Ya doğal olarak tabii biz hep olumsuz şeylerden yola çıkıyoruz. Evet. Olumsuz olaylar çünkü bizi çok daha uğraştırıyor. Birlikte eşit haklara ulaşma mücadelemiz devam edecek. Tabii burada en önemli şeylerden birisi de şu diye düşünüyorum. Burada yaşayan, Almanya'da yaşayan her kültür grubu bir de kendine dönüp bakmak durumunda, kendi insanlarına dönüp bakma durumunda ve o gruplar içerisinde, o toplum çevreleri içerisinde insanları kendi geleceklerine sahip çıkma konusunda duyarlı hale getirmek durumunda ve tartıştırmak durumunda diye düşünüyorum. Bizim ikili görevlerimizden birisi de bu olmalı diye düşünüyorum. Bunun başında örgütlenmek gerekiyor. Her anlamda örgütlenmek, bu iş yeri anlamında örgütlenmek, aynı meslek gruplarından olan insanların bir araya gelerek örgütlenmesi, çok genel anlamda federal düzeyde, parlamento düzeyinde, okullarda vesaire her alanda örgütlenmeyi daha da güçlendirmek zorundayız. Çünkü örgütsüz yapıların maalesef hiçbir yerde sesleri çıkamıyorlar ve hiçbir şey de talep edemiyorlar. Bunu çok da akabinde kendi kendimizle de tartışacağız. Yani biz bu ülkede yaşıyoruz, bu ülkede yaşayacağız. Daha torunlarımızın torunları da burada olacak. Biz burada kalıcıyız, programınızın adı öyle zaten. Biz burada kalıcı olmaya devam edeceğiz. Bu anlamda kendi geleceğimize sahip çıkacağız. Kendi geleceğimize sahip çıkarken bu toplumda yaşayan tüm insanlarla birlikte kendi geleceğimize sahip çıkacağız. Yani sadece biz kendimizi bir kenara ayırarak değil, buradaki enerji politikasından tutun, çevre politikasına kadar, işte hukuki bir takım düzenlemelerden tutun, okul çocuklarının sorunlarına kadar ya da yuva yerlerinin temin edilmesine kadar her türlü sorunla yaşayacağız. Her türlü sorunu daha iyi hale getirmek, çözümler bulmak, üretmek, karışmak ve karıştırmak durumunda kalacağız. Ve buna devam edeceğiz. Yani umutsuz olmak gibi bir lüksümüz yok diye düşünüyorum.
Evet. Mustafa Doğanay, Almanya Türk Toplumu Genel Başkan Yardımcısı. Çok teşekkür ediyoruz değerli görüşleriniz için. Umarız tekrar programımızda görüşlerinize yer vermek için tekrar burada olursunuz. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
Ben de size teşekkür ediyorum. Can Bey, hoşça kalın.
Çok selamlar, başarılar, iyi çalışmalar diliyorum ben de.
Programımızı radyodan dinleyemedik diye üzülmeyin. Radyo yayınımızdan hemen sonra yayının ses kaydına programımızın blog sayfasından erişebilirsiniz. Bu sayfadan yayınlanmış bütün programlarımızı rahatça dinleyebilirsiniz. Dilerseniz bu sayfadan bize görüşlerinizi iletebilir, programımıza konuk olmak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Adresimiz çok basit. bizburada.blogspot.com bizburada.blogspot.com. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Biz Burada Kalıcıyız programını dinliyorsunuz.
Efendim, Biz Burada Kalıcıyız'daki birlikteliğimiz devam ediyor. Mustafa Doğanay'a veda ettik. Şimdi Mete Atay telefon attığımızda olacak. Almanya Türk Öğretmenler Federasyonu Onursal Başkanı. Mete Bey, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Teşekkür
ederim. Size can saygılar, bütün dinleyicilere. Bir de şöyle bir şey var. Her yıl herkesin yaptığı gibi ben de 2015 yılının ülkemize ve tüm insanlığa sağlıklı, huzurlu, barış içinde güzel bir yıl getirmesini diliyorum. Ama maalesef hep bu dilekler yapılıyor ama dilekler incelendiği zaman, bakıldığı zaman dileklerimizin de çoğunun gerçekleşmemiş olması bizleri üzüyor. Zaten bugünkü programda da 2014'ün değerlendirmesinde göreceğiz ki bir göçmen ülkesi olan Almanya'da maalesef geçen yılki dileklerimizin işte göçmenlerin işsizlik sorununun, eğitim sorununun, seçme seçilme hakkı, çifte vatandaşlık gibi sorunlarının büyük ölçüde çözülme, mutlaka belli iyileştirmeler olsa da çözülmediğini göreceğiz ki biraz önceki ilk bölümde programın izledik. Yine hepimizin çok korktuğu, herkesin tedirgin eden bir aşırı sağcı, ırkçı saldırılarla karşı karşıya olması da 2015 yılına iyi başlamamamızın nedeni oldu.
Olsun, yine de iyi dileklerimizi yineleyelim.
Yani biz her zaman iyi niteliz Can Bey, siz biliyorsunuz.
Ben de size iyi yıllar diliyorum, sağ olun.
Size iyi yıllar. Herkese iyi yıllar dileyelim.
Mete Bey, özellikle ana dil probleminin çözümü konusunda 2014 yılında neler yapıldı? 2015 yılında neler yaşanacak? Öncelikle ana dil konusuyla başlayalım istiyoruz.
Ana dil konusundan tabii ayrı bir şey ama ben eğitim konusundan isterseniz bir bütün olarak ele alalım, ayrılmayalım. Çünkü göçmen çocukların eğitiminin ana dil sadece bir bölümü. Her zaman olduğu gibi ben onu 3 bölümde inceliyorum. Birincisi eğitim konusunda, yani genel eğitim içerisindeki göçmen çocukların, Türk çocuklarının başarılarında mutlaka bir göreceli iyileşme var. Ama bu daha hala yetersiz. Her yıl bu şeyin oranın yükselmesini bekliyoruz. İşte gimnazyumlara, yüksek öğretime hazırlayan okullara giden çocuklarımızın gittiği okullarda hala beklenen, istenen ya da bir Alman arkadaşlarıyla aynı seviyeye gelmediğini ya da o seviyelere yaklaşmadığını görüyoruz. İkincisi meslek yeri bulma konusunda, meslek öğrenme konusundaki sıkıntılar artarak devam ediyor. Özellikle bu ırkçı, aşırı sağ bu tür belli propagandaları, belli çalışmaları bizim öğrencilerimizin meslek yeri bulmasını zorlaştırıyor. Bunu da nereden görüyoruz? İşte bu son yıllarda öğrencilerimizin isimlerine bakılarak gençlerimizin ileride denemeler yapıldı. O deneme sonuçlarında görüyoruz ki isimsiz olarak değerlendirildiği zaman, isme bakmadan değerlendirildiği zaman çocuklarımızın meslek şanslarının daha iyi olduğunu görüyoruz ki bu da tabii bizim hani için, Almanya için hiç de iyi bir durum değil. Üçüncüsü ana dil konusundaki çocuklarımızın sorunları. Bu konuda da maalesef bir iyileşme yok. Buraya daha çok bizim Türk velilerimizin, işte Almanya'daki Türk sivil toplum örgütlerinin sahiplenmesi gerekiyor. O konuda da bir ilerleme olduğunu söylemek çok zor.
Evet, şimdi geçenlerde ben bir yerde okudum ama tam olarak hatırlamıyorum. Bu işte meslek eğitimi için müracaatlarda isim bildirilmemesine ilişkin bir talep vardı Almanya'da. Yani bu çok önemli bir şey, basit de bir şey aslında. Fakat buna pek yanaşmıyorlar galiba.
Kesinlikle. Mete Bey. Evet. 2-3 eyalette deneme olarak yapıldı. O 2-3 yapılan eyaletteki göçmen çocuklarının şansının çok daha eşit olduğu o zaman ortaya çıkıyor. Çünkü o zaman öğrencinin karnesine, başarı durumuna bakılıyor. İsim gizlendiği zaman o zaman objektif bir değerlendirme oluyor. Sadece çocuğun yetenekleri, okuldaki başarısı vesairesi görülünce o zaman durum ortaya çıkıyor. Ama tabii başta bir isim olarak işte bir Türk ya da bir Müslüman ismi ya da bir yabancı ismi görüldüğü zaman maalesef ön yargılı davranıldığı bu proje sayesinde kanıtlanmış oldu.
Evet, sanki bu durumda insanın gönlünden geçen şu oluyor. Yani bir strateji değiştirip, aslında bu bir stratejiye bağlı da değil tabii, daha çok yüksek öğrenime yönlendirsek çocuklarımızı. Hiç olmazsa oraya giderken öyle bir şey yoktur. Yani üniversiteler böyle bir şey yapmıyorlar tabii. Yani bir seçmeye
o zaman,
tabi tutmuyorlar.
O öğrenciler, o biliyorsunuz meslek öğrenimi genellikle orta kesimdeki insanların, büyük şirketlerde zaten bu tür şeyler daha az oluyor. Ama orta sınıfın, orta ölçekli şirketler alırken Tabii bu isimlere özellikle dikkat ediyorlar. Onlar mesela çeşitli şekilde de gerekçelendirme, mesela yabancı düşmanlığının yüksek olduğu bir zamanda bir çiçekçi, bir fırıncı herhangi bir şekilde oraya bir Türk'ü ya da bir yabancıyı koyarken düşünüyor tabii. Yani bu benim için de bir negatif bir durum olabilir diye hesaplıyor ve onun meslek öğrenme konusundaki şansını öldürmüş oluyor.
Yani aslında ne kadar acıklıdır. Şu 11 Eylül hadiselerinin etkileri yavaş yavaş ortadan kayboluyordu. Geçen senelerde özellikle bu Almanya için konuşuyorum. NSU davasıyla ilgili olarak da böyle bir aslında gerileme olmaya başlamış idi. Yani hem işte yabancı düşmanlığı, Türk düşmanlığı, İslam düşmanlığı, ismini ne derseniz deyin. Fakat bu işte IŞİD'le falan filan başlayan süreç içerisinde bunlar çok alevlendi yani. Ne kadar aksilik, ne kadar aslında talihsizlik diye düşünüyorum. Yani bunlar geçmişti biraz. Bilmiyorum Mete Bey, yani tamamen geçmiyor Almanya'da da.
Yani şu 2014 yılının sonunda tekrar bir alevlenme oldu. Ya da işte bu IŞİD olayları. Evet, yani bence tabii bir IŞİD olayına bağlamak yanlış da ama öyle bir eğilim var. Mesela IŞİD'in yapmış olduğu bu işte cinayetler, hunharca katliamlar insanların tabii psikolojik olarak etkiliyor olması, oradaki insanları kolayca İslam karşıtı ya da yabancı karşıtı yapabiliyor. Yani etkiliyor tabii, etkilememiş olması mümkün değil. Mesela bir şey vardı biliyorsunuz, onu da anmak gerekiyor. 2014 yılının en önemli olaylarından birisi. Almanya'da bir genç kızımız bir lokantada bir yakınını hiç tanımadığı birisini taciz edildiğini görünce karşı çıkıyor. Lokanta çıkışında kendisine bu taciz edenler saldırıyorlar ve yere düşüyor. O şeyden sonra maalesef bir iki haftalık bir yaşama savaşından sonra hayatını kaybetti bu Ekim ayının sonlarına doğru. Almanya'da bu bile insanlara bir şey vermişti, bir birlik ya da yabancıların da bu toplumun bir parçası olduğu, herhangi bir haksızlığa karşı çıkabileceği. Orada mesela Tuğçe hiç tanımadığı bir Alman genç kıza yapılan saldırıyı protesto eden veyahut da oradaki bu eylemi gerçekleştirenlere karşı çıktığı için öldürüldü, yok oldu. Bu da Almanya'da mesela çok olumlu bir etki yaratmıştı. İnsanları bir birlik beraberliğe çağırmıştı. Ama nedense bu sizin de altını çizdiğiniz bu Pediga olayı Almanya'da bir saman alevi ya da bir benzin alevi gibi birden kortladı ve korkunç derecede de yayılıyor ve bence Pegida aleyhinde yapılacak olan çalışmaları ya da bunun değerlendirmesini biraz önce Can Bey de yaptı. Çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Yani bence bu oluşum şimdiye kadarki diğer sağcı, ırkçı, faşist gruplarla karşılaştırılmamalı. Yani bunu ayrı bir yere koymalı. Çünkü şimdiye kadarki oluşumlar marjinal gruplar olarak değerlendirilebilirdi. Yani taban desteği çok yoktu. Ama bu oluşum geniş kitlelerce destekleniyor. En azından sempati duyuluyor, tolerans gösteriliyor. Hatta bazı halk partisi diyebileceğimiz partilerin içerisindeki milletvekilleri tarafından da onların yaptığı şeyler hoş görülüyor. Ama benim bugün mutlaka söylemek istediğim bir şey var. Ve onu da ben Almanya'da önemli bir değişim olarak görüyorum. Almanya'nın eski şansölyelerinden Helmut Schmidt bugün bu olaya karşı bir tepki gösterilmesi gerektiğini söylemiş. Bu çok önemli birisi. Yani bir önemli bir demeç olarak da değerlendirmek gerekiyor. Can Bey çok iyi bilir. Helmut Schmidt yabancılara böyle hoş bakmayan, özellikle Türklere karşı, Türk göçmenlere karşı sert davranan birisi olarak bilinir. Yine o Almanya'daki bu Türk vizesini onun döneminde kondu. Yine bir açıklamasında eğer mümkün olsaydı Türklerin Almanya'ya getirilmesi hataydı gibi eleştiri yani getiren ve o gözle bakan birisini eğer Pegida'ya karşı birlikte hareket etmek gerekir, bu ciddiye almak gerekir diyorsa öyle deneyimli bir politikacının söylediği umarım Almanlar açısından kadar ki sağcı, ırkçı gruplara karşı göçmenler kolayca birlik sağlayamıyorlardı. Ama bu sefer öyle değil yani. Onlar da çünkü çok geniş zamanda, böyle çok kısa bir zamanda çok geniş bir platformda birleşebildiler. Bu da tabii şunu gösteriyor, şu tehlikeyi gösteriyor. Bu kutuplaşma, bu büyük kutuplaşmalarla toplumda bir bölünmeye yol açabilir. Yani şimdiye kadar ki bu karşılıklı kutuplaşma küçük marjinal gruplar arasında olurken bu defa çok daha geniş tabanlı, geniş farklı gruplar ve kitleler tarafından destekleniyor. Bu bence çok çok üzerinde durulması gereken bir şey. Yani bu işin farklı boyutunun da oradaki yabancılar artık böyle bu noktaya gelmiş olmasının bir nedenlerinden birisi de özellikle Türkler şimdiye kadar mesela bu tür olaylara, toplumsal olaylara ya kayıtsız kalıyorlardı. Çünkü on diyorlardı ki yani biz nasıl olsa geçiciyiz. Burada çok durmayacağız, memleketimize döneceğiz falan diyorlardı. Ama şimdi öyle değil. O zamanları dil, yol, yöntem, yasak arama konularında da belki eksiklikleri vardı. Ama yani şu andaki o beşinde yapılan direnişli şeyde bütün Türk grupların, göçmen gruplarla ortak hareket edebildiğini hem de kolayca ortak hareket edebildiğini görüyoruz ki umarım dilerim toplum bilimciler, siyasetçiler bu olayı doğru...
Bir kundaklama girişimi varmış. Birdenbire İsveç'te başladı. Yani bu enteresan bir şey. Bunun çok ciddi önlemler alınması lazım ve siz eğitimcisiniz. Yani bu işte en çok da zararı çocuklar görecektir.
Kesinlikle.
Eğitim aşamasındaki eğitimle çocuklar.
Eğitimle çözülebilecek.
Yani.
Zaten bu evet. PEGİ'den açılımından da gördüğümüz gibi yani bu sadece Almanya'da da çok hızlı yayıldı biliyorsunuz.
Evet.
Bu
evet,
Ekim'de başlayan bu Dresden'deki başlayan şey yani bir ay, bir buçuk ay gibi kısa bir zamanda Almanya'nın her yerine yayıldı. Bu şeyin açılımı işte Türkçesi yani ne kadar tam tutmasa da Batı'nın İslamlaşmasına karşı vatansever Avrupalılar olmuş olması bu işin sadece Almanya boyutuyla değil Avrupa boyutuyla da hani böyle belli hedeflere ulaşmak istediklerinin bir göstergesi olsa gerek.
Evet. Tekrar siyasi konulara geri
döndük,
dönüş
evet.
Yaptık.
Ama işte tabii ayrı düşünmek mümkün
evet.
Değil. Özellikle eğitim alanında. Bu siyasi gelişmeler çok önem kazanıyor.
Rol oynuyor.
Rol oynuyor.
Ben tekrar konusuna dönmek istiyorum. Mete Atay'ı telefonumuza bağlamışken, programımıza katmışken. 2015'te eğitim konusunda neler yapılabilir? Türk toplumunun özellikle 2015'ten beklentileri neler Almanya'da?
Yani bir defa Almanya'daki eğitim programlarında çok köklü bir değişiklik yapılması gerekir. Yani artık Almanya... O ilkokul aşamasından hatta okul öncesi eğitimden başlayarak çocuklarına şunu anlatması gerekir. Biz göçmen ülkesiyiz, onlarla birlikte yaşayacağız. Yani bütün eğitim programlarının bu şekilde düzenlenmesi gerekir. Bunu destekleyen kitaplar olması gerekir. Bunu uygulayacak olan öğretmenler, eğitmenler yetiştirmek gerekir. Yani bu her şeyden önce... Her ne kadar biz tabii işin ucunu görüyorsak sonuçta buradaki başlanma noktası eğitim. Yani Almanya'nın eğitimde çocuklara Almanya'nın bir kaderi değil artık gerçeğe olduğunu bilmesi, bildirmesi gerekiyor. Çocuklar bir şekilde aynı şekilde yani arkadaşlarının eşit haklara sahip olduklarını bilmesi gerekiyor. Yani bir öğrenci artık yabancı olduğundan dolayı 4. sınıftan sonra hangi okula gideceğindeki yabancı yaftası, yabancı olan ismi ya da yabancı pasaportu onu olumsuz etkilememeli. Yine sosyal yapı bakımından zayıf olan göçmen çocuklara devletin büyük destek vermesi gerekiyor. Yani Almanya bu yıl mesela 2015 yılında bu konuda 30 milyon avro bütçe ayırmış yabancı aşırı sağcı şiddetlerin önlenmesi için. Mesela bu tür şeyler Türkiye'deki Almanya'daki sivil toplum örgütlerine verilmeli. Onlarla ortak çalışılmalı. Yani bir veli dernekleri var, öğretmen dernekleri var. Onlarla birlikte çalışarak ancak eğitimle ilgili her türlü yasa çıkarılmalı. Ve bunlar bir defa ayrımcı olunmadığı vatandaşını ayırmadığını daha ilkokuldaki çocuk, göçmen çocuk bilmeli.
Evet. Mete Atay çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için, değerli görüşleriniz için.
Ediyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz. Hocam ekleyeceğiniz son bir şey var mı programımızın işte sonunda?
Mete Bey en can alıcı yerlere değindi. Evet. Çok teşekkür ederiz. Selamlarımızı sunuyoruz. Mete Bey eksik olmasın. Şimdi yani yavaş giden süreçlerle karşı karşıyayız. Bu işler aslında belki bu kadar uzun boylu olmayacaktı. Bu kadar uzun sürüklenen problem şeklinde devam etmeyecekti. Fakat işte o siyasi irade oluşmadığı sürece veyahut da bir takım böyle işte beklenmedik hadiseler, gelişmeler olduğu sürece işte biz 2016'nın başında da bunları konuşuyor olabiliriz. fakat Almanya'daki Türk toplumu da giderek bilinçli ve örgütlü hale gelmiş vaziyette. Yeni kuşaklardan çok ümitliyiz. Önemli köşe başlarında onları görüyoruz. Yavaş yavaş sayıları artıyor. Hemen her alanda. Bu programda da zaman zaman onlarla bağlanıyoruz, onlarla görüşüyoruz. Dolayısıyla yani tamamen de kötümser olmaya gerek yok. Önümüzdeki dönemde daha iyi gelişmeler inşallah umarız. Bekliyoruz, umuyoruz.
Hepimiz. Değerli dinleyenler, programımızın bugün sonuna geldik. Programımızda Almanya'da Türk toplumu açısından 2014 yılının genel değerlendirmesini yapmaya çalıştık dilimiz döndüğünce. Doktor Can Ünver, program danışmanımız, göç uzmanı, çok teşekkür ediyoruz hocam. Mustafa Doğanay, Almanya Türk Toplumu Genel Başkan Yardımcısı ve Mete Atay, Almanya Türk Öğretmenler Federasyonu Onursal Başkanı da programımızın telefon konuklarıydı. Programı bu yılda sizler için Nurettin Turan hazırlayacak değerli dinleyenler. Kumanda masasında Salih Pekşen bizlerle birlikte oldu ve mikrofon başında ben Gülnur Akalın. Programımızın tekrarını da hatırlatmak istiyorum. Yarın iki haberlerinin hemen ardından programımızın tekrarını dinleyebiliyorsunuz. Haftaya aynı gün ve saatte Salı günü görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Thank you.